Hayırlı akşamlar değerli dinleyenler. Erkam Radyo'ya, Mutlu Evlilik Atölyesi'ne hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ben deniz psikolog Feyzullah Gürdaş. Her zaman olduğu gibi psikiyatrist Profesör Doktor Medem Yanık hocamla bugün eş ilişkilerini konuşmaya devam edeceğiz. Geçtiğimiz programdan kalan bölümden devam edeceğiz. Yani bir süre daha boşanmayı konuşmamız gerekiyor. Bir belki rehber oluşturabilecek düzeyde uzun uzun derinlemesine konuşmamız gerekiyor. Hayatın bir gerçeği, hoş olmayan bir durum ama fıtraten olması gereken de bir durum diye konuşmuştuk. Evet hocam, bir önceki programda sonlarına doğru boşanma karar sürecinin sağlıklı olması için ne gibi unsurların gerekli olduğunu konuşmaya başlamıştık. Da madde madde de sıralamıştık. Bunları bugün biraz daha açalım. Evet. İstiyorum hocam.
Evet,
buyurunuz.
Feyzullah. Şimdi boşanmada doğru karar alabilmek önemli. Yani öyle bir düşünme şekli, karar verme süreci oluşturmalıyız ki boşanması gereken durumda boşanmak, boşanmaması gereken durumda da boşanmamak. Bir zihinsel çerçeve lazım ki bu daha doğru bir süreç işletilsin. Buna boşanma karar sürecinin optimize edilmesi veya doğru hale niteliğinin daha sağlıklı karar alma süreci diyelim. Benim kanaatim bir karar alma sürecinin boşanma veya boşanmama kararının böyle bir çelişkiye gelmiş, böyle bir noktaya gelmiş eşlerin sağlıklı karar alması için karar süreçlerinin şu 9 unsuru içermesi gerekir.
Hocam bu gerçekten önemli bir konu. Çift terapileriyle, eş terapileriyle çalışırken de çokça rastlıyoruz. Yani insanların zihninde eş terapisine gelen, belki onu da konuşacağız. Eş terapisine gelenler arasında kimler belki daha çok boşanma eğilimi oluyor. Ama zihinlerinde zaten bu fikir de bir nebze oluyor. Çok kararsız kalan kişiler oluyor. Yani bu karar verme süreci bazen o kadar zor oluyor ki yani kişinin depresif duygu durumlarını açığa çıkaracak derecede o gitsem mi kalsam mı ikilemi çok zorluyor. Belki bu anlamda uzun uzun konuşabiliriz. Tabii. Bu maddeleri açabiliriz. Oldukça önemli
bir mesele. Bize bir gelenler var Feyzullah. Bir de gelmeyen çok fevri kararlar alan. Evet. Hızlı kararlar evet. Alan. Çünkü istatistiklerin bir istatistik şöyle var. Boşanan çiftlerin yaklaşık işte %, yanlış hatırlamıyorsam 18'i bir dönem sonra yeniden birleşiyor. Yani aslında bir hızlı karar meselesi var. Gerçekten de karar sürecinin sağlıklı hale gelmesi ve ayaküstü olan tavsiyelerden kaçınmak gerekiyor. Çünkü insanlar ayaküstü tavsiyelerde kendi yaşantıları ve bakış açılarını veya zihin dünyalarını veya felsefelerini çok hızlı başkalarına tavsiye hale getiriyorlar. Tavsiye sürecinin daha üzerine çalışılmış olması gerekiyor. Biz de aslında bunu yapmaya çalıştık. Benim kanaatim 9 tane unsur gerekli. Evet. Bir tanesi bir karar verme sürecinde akıl ve duyguyu, bir de analiz ve sezgiyi beraber yapmak. Yani hem onu hem onu. Sadece akla bakmak, duyguları devre dışı bırakmak yanlış. Sadece duygulara bakıp aklı devre dışı bırakmak yanlış. Sadece illa böyle oturup matematiksel hesap faktörleri analiz etmek yanlış. Biraz sezgiyi kullanman lazım veya tamamen içimden öyle geldi deyip mantıksal analizi bırakmak yanlış. İyi bir karar için bunların beraber eş zamanlı imkanlarını kullanmak gerekiyor. İkinci şey, bir kriz sırasında karar almamak. Evliliklerde kriz olur. Kriz sırasında hemen ardından karar almamak. 3, herhangi bir eşlerden biri bir ruhsal rahatsızlık, örneğin depresyon içindeyse karar almamak. Boşanma karar sürecini 6-12 ay gibi bir süreç içinde almak. Bunları tek tek açacağız herhalde.
Evet.
Eğer çocukların yaşları müsaitse çocuklarla da bir görüşme süreci, onların da fikirlerinin alınması. 6, dış gözlemci alınması. Dışarıdan bu çifte bakanlar ne diyor? Çok değil ama bir dış gözlemci fikri almak gerekiyor. 7. aşama, bir evlilik danışmanlığı boşanma öncesi alınması. Sekizinci aşama, belki de bu artık son çare boşanma ise ayrı yaşama denemesi yapılmalı. Ve dokuzuncu şey, son karar kişi tarafından alınmalı. Sorumluluğunu kişi kendisi almalı.
Evet hocam. Tek tek biraz daha böyle açarak, evet, izah ederek devam edelim isterseniz hocam.
Şimdi insan karar, zihnimizin karar alma sürecinde iki tane temel aktör var. Bir, düşüncemiz, aklımız, fikrimiz. İkinci olarak da duygularımız. Şimdi bazen sırf duygulara dayanan bir karar akılsızca olabilir. Mesela diyelim ki birine aşık olabilirsiniz ama o kişi kesinlikle yanlış bir kişi, psikopattır mesela. Duygusal olarak bağlanabilirsiniz. Bir insan psikopata bağlanır ama bunun sonucu felaket olacak. Bunu siz de görebilirsiniz, çevreniz de görür. Şimdi burada duyguya teslim olmak yanlış bir şey. Veya diyelim ki bir kişiyle evleneceksiniz, matematik olarak çok uygun görünüyor. Anneniz babanız için ideal damat adayı. Fakat siz hiçbir duygu hissetmiyorsunuz. Hatta negatif duygu, itici duygu hissediyorsunuz. Burada duyguyu hesaba katmaksızın evlenmek de yanlış.
Evet.
Bu süreç aynı zamanda boşanma süreci içinde doğru. Mesela diyelim ki bu evliliğin bir felakete yol açtığını, sizi için, çocuklarınız için adım adım kötü günlere gittiğini zihnen kavruyorsunuz ama korkuyorsunuz boşanmaktan. Duygularınız o kadar şey ki çaresiz hissediyorsunuz kendinizi, güçsüz hissediyorsunuz. Veya duygularınız hani başka bir dünya kuramayacakmış gibi geliyor size. Burada duygunun gücüne kapılıp gerekeni yapmamak yanlış. Veya inatlaştınız, bir şeye kafayı taktınız ama aslında bu aileyi, yuvayı, eşi aslında seviyorsunuz içten. Fakat inatla bir şey mesele yüzünden boşanma süreci işletiyorsunuz. Yanlış. Hem duygu hem aklın eş zamanlı imkanlarını kullanmamız lazım. İkisi de bize bir şey söylüyor. İkisinin uyumu daha iyi bir şey. Her zaman mutlak uyumu olmuyor ama ikisini de en azından dinlemek gerekiyor.
Evet.
Kanaatim. Bir diğer şey, karar almada insan zihninin iki tür karar alma süreci var. Bir tanesi birincil zihin dediğimiz şey, sezgisel bir şey yapıyoruz. Ne demek sezgisel bir şey? Mesela birine bir anda aşık oluyoruz. Niye sorsan cevabı yok. Veya diyelim ki bir ev arıyorsun, bir elbise arıyorsun, geziyorsun, kafanda belirsiz bir tane bir şey görüyorsun, aha bu diyorsun.
Evet.
Buna sezgisel karar verme diyoruz. Aslında zihin bir hesaplama yapıyor ama çok karmaşık bir hesaplama. Bilinç düzeyinde fark etmiyorsunuz onu. Oradan bir izlenim çıkıyor.
Yani altında aslında birçok hesap kitap var o sezgiye gelene kadar.
Aynen öyle ama siz onu maddelere oluşturamıyorsunuz. Çünkü insan zihni belirli sayıda faktörü eş zamanlı ancak hesabını yapabiliyor. Fakat bunun bir ikinci şeyi var, versiyonu var. Herhangi bir meseleye karar verirken diyelim ki faktör parçalara ayırıyorsunuz. Ya avantajı şu, dezavantajı şu, 3-5 tane maddeyi falan yapıp bir analiz süreci geçiriyorsunuz. Ben işte boşanırsam ekonomik durumum şöyle olur, çocukların durumu şöyle olur, bu yaşam şartlarım şöyle olur. Bir analiz süreci, beni bekleyen şey bunlarla, bunlar beni bekleyen şeyler, bu bir analiz süreci. Bir de sezgiyle hani bu işten çıkıp çıkabileceğinizi hissedersiniz. Şimdi iki yol da aslında bilgi yoludur ve meşrudur. Hoştur da. İkisini beraber kullanabilmek bir kararın en sağlıklı olmasını sağlar. Hem bir yandan bir şeyin üzerine düşünüp hem bir yandan böyle iç dünyada bir hissimiz, sezgimize bakmamız lazım. Bu iki şeyde, iki şeyinde hem akıl, duygu hem birincil, ikincil düşünme, sezgiyle analitik düşünme dediğimiz şeyin beraber aynı şeyi gösteriyorlarsa ikisi boşanmayı, ikisi de boşanmamayı gösteriyorsa aslında bir karar almada bayağı yardımcı olan bir şey.
Evet. Diğer maddemiz hocam, evlilik krizi sırasında karar almama.
Evet. Bu evlilik krizleri sırasında karar almak fevri kararlardır. Evlilik krizi ne demek? Aslında çok basit. Bir herhangi bir dinleyicimiz eline bir kalem alsa, evlendiği günden bugüne kadar ki bir böyle bir çizgi çizse, kaç kere bu evlilikte böyle önemli yaşantı olmuş? Yani öyle sıradan ufak tefek
tartışmalar değil.
Büyük kriz. Yani acaba boşansam mı? Ne bileyim, aileler araya girmiş, evden ayrılmış. Şimdi bu krizlerden diyelim ki işte 3 kere 4 kere. Şu anda diyelim ki evliyseniz, onlardan bir tanesinde inat edip veya o duygusal halle boşansaydınız sizin için doğru karar olur muydu? Krizler özel psikoloji üretir. O sırada aklınıza sürekli negatif şeyler gelir. Evliliğin öyküsü kara, negatif, olumsuz yazılır. İnsan zihni öyledir. Pozitif zamanlarda biz pozitif öykü yazarız, geçmişimizi de. Yeniden geçmişimizi aslında şekillendiririz, yeniden yazarız. Eğer öfkeliysek, incinmişsek, üzüntülüysek, oturup geçmişi de olduğundan daha farklı olarak negatif anılar gelerek yazarız. Ve bu bizi hemen boşanma yönüne karar verdirtebilir. Veya tersi de mümkün aslında, şöyle mümkün. Psikopat biriyle evlisiniz. Dünya kadar hani dövmüş sizi, sokağa atmış, şey yapmış. Ama diyelim ki bütün bunların sonrasından size çiçek getirip gönlünüzü almış. Siz bundan vazgeçiyorsunuz. Niye? Şu anda duygusal olarak tatlıya bağlandı. Ama tekrar tekrar aynı negatif şiddetli bir şekilde yaşanmış. Şimdi hem krizlerde hem gerçeği görmeyecek şekilde geçici duygusal şeylerde karar almak, bunlara bakarak karar almak yanlış.
Evet, kriz içerisindeyken o esnada.
Evet, o esnada. Hı. En azından o kriz sürecinin çıkmasını bekleyip sonrasında o yoğun duygusallık geçtikten sonra karar almak daha uygun gibi görünüyor.
Evet. Bir diğer madde hocam, yine önemli bir mesele, ruhsal rahatsızlık döneminde karar almamak. Yani kişinin önce ama galiba farkında olması gerekiyor böyle bir durumda.
Yaşadığı evet, durumun.
Durumun farkında olması gerekiyor.
Feyzullah, yani senin de çok iyi bildiğin gibi, diyelim ki depresyon sırasında karar almamak bizim meslekte ABC düzeyinde bir meseledir.
Evet.
Niye? Çünkü insan zihninin çalışma prensibi. Negatif bir, depresif bir duruma geçtiğin zaman veya anksiyeteli bir duruma geçtiğin zaman gerçeği algılaman bozulur. Geçmiş de negatif olur, gelecek de negatif olur, şu anki anda negatif olur. Bir duygunun çok baskın halidir bu. Veya diyelim ki başka bir şey, bir maniye girmişsindir. Yani ruhsal hastalıkların hemen hemen her türü veya diyelim ki çoğul kişilik yaşıyorsundur. Bunlar her biri karar alma sürecini etkiler. Hem sizdeki hem eşteki hali. Aslında iki tarafında ruhsal açıdan bir kararlarını etkileyecek bir ruhsal hastalığın dışına çıkması gerekir.
Evet.
Kararın o dönemde alınır ise sağlıklı olma ihtimali artar.
Evet. Peki ne kadar bir süre olacak, belki bu karar süreci ne kadar olmalı, var mı o konuda da bir optimal zaman? 4. maddemizde karar süreci için 6-12 ay süre demiştiniz hocam.
Şimdi diyelim, boşanma süreci, karar süreci aslında bir süreç. Bir fikir aklımıza geliyor, boşanma fikri. Sonra kendi zihnimizde paylaşıyoruz, düşünüyoruz bunu. Eşle paylaşılıyor. Eşler arasında boşanma fikri dolaşıp duruyor. Bazı eşler boşanma fikrini çok fazla dolandırıyorlar. Kavgaların bir parçası haline geliyor.
Evet hocam, ben de onu soracaktım size. Yani bazen genelde kadınlar, yani bir genelleme yapmış olmayayım ama benim gördüğüm klinikte her tartışmada başından beri, evliliğin başından beri boşanalım ya da boşanacağım, boşayacağım seni tehditleriyle. Yani o artık dillere pelesenk olmuş. Çok sık kullanılıyor. Bunun zararları var mı?
Feyzo, herhalde erkeklerin de bir kısmı yapıyor bunu. Kadınlar daha çok yapıyor olabilir ama erkekler de yapıyor bunu. Aslında bu bir boşanma, gerçek bir boşanma niyeti değil. Yani öfkenin, kızgınlığın bir ifadesi, bir parçası. Ama evlilikleri aslında yıkıcı etki yapıyor.
Evet.
Yani bizim bu konudaki tavsiyemiz açık ve net. Boşanma gerçekten düşünceniz yoksa boşanmayı eş şey arasında geçirmeyin. Çünkü yol yapar.
Evet. Hatta karşıdaki eşi, yani bunu daha önce kullanmamış biri söylediği zaman onu getiriyorlar. Hocam boşanmaktan bahsetti. Eşi de diyor ki sen evliliğimizin başından beri her kavgada bunu diyorsun. Ama ben şeyi olarak söylemedim. Gerçekten de öyle.
Gerçekten
ama
de söylemiyor. Aslında evet. Hani gözün üzerinde kaşın var demek gibi, hani gıcık olduğunda bir şey söyleyecek, söylüyor. Gerçek niyet değil aslında ama iyi fikir değil.
Evet.
Şimdi bizim kastettiğimiz şey burada ciddi ciddi boşanmayı düşünüyor. Bir taraf veya iki taraf. İki tarafta bir boşanma eşiğine geçti. Hani bunu anlık bir kavga sırasında değil de, zaten o yüzden kavga sırasındaki ifadeyi devre dışı bıraktık.
Evet. Saymıyoruz.
Saymıyoruz şeyi. Sonrasındaki zamandan itibaren kafasına oturdu. Evliliğinle ilgili bayağı negatif bir şey var. İşte çocuklarına, kendisine zarar olduğunu düşünüyor. Bunun yürümeyeceğini düşünüyor. Duygularının olmadığını düşünüyor.
Hatta geleceğini planlamaya başlamış.
Planlamaya başlamış. Böyle bir durumda buradan başlarsak eğer, bunun da karar alma sürecinin en az 6 ay gibi alt sınırının olması gerekir. Bu süreçte kişinin kendi düşünmesi, eşle konuşarak düşünmesi, yakın çevresiyle bir paylaşma, bazen danışmanlık alma. Hani bir nevi böyle bugün şey yaptık, ertesi gün karar verme. Özellikle de bu anlaşmalı boşanmalardan sonra da gördüğümüz bir mesele. Çekişmeli boşanma çok negatif olan bir şey. Anlaşmalı boşanma daha pozitif olan bir şey ama o dezavantajlarından bir tanesi bu. Hızlı boşanmaya imkan verdiği için bazı çiftler çok hızlı, yani karar alıp böyle bir kriz olup krizden sonra hemen tak diye boşanabiliyorlar.
Evet.
Özellikle bunun önünde durmak gerekiyor.
Bazen bazı avukatlar orada hani şeyi yapabiliyorlar hocam, benim hani rastladığım şey, çiftleri biraz özellikle de tanıyorlarsa, ki genelde insanlar tanıdıkları kişilerden böyle yardım aldıkları için hukuki anlamda, yani çok genel yaygın bir şey, bazen avukatlar bu durumu görüp böyle bir şey yapabiliyorlar. Ya bir dakika, hani şöyle bir süreci yayma, bir daha, bazen orada da şey yapılabiliyor, müdahale, ama çok da bir nadir.
Değil mi? Yani iyi niyetli, iyi mesleğinde bir şey. Tersinde de hani ben işimi yapıyorum.
Evet. Tabii yani o profesyonel bir iş ama biz biraz tanıdık olunca, yakınlık, arkadaşlık, bazen orada
her türlü uygulama mümkün. Yani orada çünkü avukatın boşatmak işine geliyor.
Evet.
Meslek bir şeyi.
Tabii.
Parasını oradan kazanıyor.
Tabii.
Ama her insan işini yaparken insancıl bir şekilde yaptığını varsayıyoruz.
Peki çocukların görüşün alınması, tabii yaşına göre diye de bir notunuz var.
Feyzo, bir önceki şeyde son bir ekleme daha yapayım.
Buyurun hocam.
Sürenin uzaması da bir problem.
Evet.
Erken olması nasıl problemse, diyelim 12 aydan sonra, yani boşanacaksın, bir türlü boşanmıyorsun. Evde boşanmanın ruh hali var. Çünkü boşanma süreci evliliğe sarılmayı da engelliyor.
Evet. Her an gideceğini düşündüğünüz için.
Tabii. Arafta kalma halini uzatıyor.
Evet.
Şimdi bu da bir yerde neticelenmesi lazım. Yani ya boşanma lehine neticelenmesi lazım ya da boşanmıyorsun. O zaman yeniden hani bir kurma, sarılma, yönelme, araf halinden çıkma gerekiyor.
Evet.
Eğer bu süre çok uzarsa, çok belirsiz kalırsa, boşanamayan ama tatlı tuzsuz, yani tadı tuzu gitmiş, yavan hali gelmiş, sadece boşanmanın süresinin uzamasına ve iki tarafa daha fazla acı vermesine sebep oluyor.
Evet hocam.
Eğer boşanmayacaksanız aktif olarak onarmak gerekiyor. Bu sürenin de hani daha uzun da olmaması lazım. Yani bir 6-12 ay aralığı vermemin biraz da mantığı bu.
Evet.
Uzun yıllar kararsız kalmak, eyleme geçememek de diğer açıdan zarar verebilir.
Evet. Evet hocam. Tekrar merhabalar, hayırlı akşamlar değerli dinleyenler. Ben deniz psikolog Feyzullah Gürdaş, kıymetli hocam, psikiyatrist Profesör Doktor Medem Yanık'la Mutlu Evlilik Atölyesi'ne bugün mutsuz tatsız bir konudan konuşmaya devam ediyoruz. Eş ilişkilerinde önemli bir mesele boşanma meselesiydi ve bu boşanma meselesinde sağlıklı karar alabilmek çok önemli. Boşanma sürecinin daha sağlıklı olabilmesi için ya da ilişkilerin daha sağlıklı olabilmesi için karar almak ve bu doğru karar alabilmek her zaman çok önemli ve biz de aradan önce gerekli unsurlar nelerdir diye, boşanma sürecinde doğru karar almak için gerekli unsurlar nelerdir diye bir saymaya, konuşmaya başlamıştık. İlk dört şeyi hocam kısaca ben sayayım. Kaldığımız yerden sonra devam edelim. Birinci unsur, akıl, duygu ile analiz ve sezginin birlikteliğinin sağlanması, birlikte düşünebilmek. Evlilik krizi sırasında karar almamak, ruhsal rahatsızlık döneminde karar almamak ve karar süreci için 6-12 aylık ortalama bir süre beklenmesi ya da bir şekilde bir sürecin işletilmesi. Ani karar, hızlı karar almamak ya da çok kararı geciktirmemek.
Evet.
Dengeli bir sürenin olması. Bu dört unsuru derinlemesine hocam incelemiştik. Çocukların görüşlerinin alınması meselesi.
Şimdi çocukların boşanma meselesinde onların gündemine taşımak meselesi ancak boşanma konusunda gerçekten ciddiyseniz ve hani sürece kesinlikle girmişseniz olması gereken bir mesele. Özellikle ayaküstü boşanma lafları çocuklarda bir tedirginlik yaratır. Hatta çocuklar anne babalarının sıradan kavgalarını bile boşanacaklar mı diye endişeyle karşılayabilirler.
Fazlaca ciddiye alabiliyorlar.
Fazlaca ciddiye alabilirler. Çocuklar bir kere olup bitenler konusunda aşırı duyarlıdırlar. Hani sensör halleri çok yüksektir. Anne babanın endişesi, kaygısını, kavgasını bire üç katarak kendi dünyalarında yaşar hale gelebilirler. O yüzden sıradan kavgalarda hani boşanacak mısınız dediklerinde çocuk çok güçlü bir şekilde teskin edilmelidir. Yani boşanma düşünceniz yok ise, boşanacağınız yok ise çocuğa şiddetle şunu anlatmanız lazım. Bak çocuğum, hani bazen annen baban böyle biz atışıyoruz ama bu bizim için şey, hani sizin mahalledeki arkadaşlarınla atışmak gibi bir şey veya iki kardeşin didişmesi gibi bir mesele. Bizim boşanacağımız falan yok. Biz ailemizi koruyacağız, tamam. Niyetiniz böyleyse bunun çok açık ve net bir şekilde anlatılması lazım. O yüzden ayaküstü böyle boşanma ifadelerini çocukların yanında geçirmek çocuklarda anksiyeteye sebep oluyor. Ama diyelim ki boşanma süreciniz sizin zihninizde artık bayağı bir netlik kazanmaya başladı. Çok küçük çocuklar için değilse de diyelim ki artık ortalama 8 işte üstü 10 üstü çocuklarda artık karar alıyorsanız ama şeyde onların fikrine de bakmak, onların düşüncesini de almak önemli. Sonuçta boşanma bireysel bir karar. Çocuklara çocukların kararına göre şekillenmez. Buradaki ayrımı iyi yapıyorum. Ama çocukların hali de dikkate alınır. Bu programda defalarca konuştuk. Boşanma sürecinde çocukları hesaba katmayın demek salakça bir düşüncedir. Ama sonuçta boşanma kararını almak çocukların haline bırakılamaz. Onların hali dikkate alınır. Benim inancım şu, eğer çocuklar da bir kadının veya bir erkeğin boşanmasını istiyorlar ise bu güçlü bir göstergedir. Çünkü çocukların doğal hali anne babalarının mutluluğu yönündedir.
Ve bir arada olmaları.
Bir yani. Arada yönünde olmaktır. Eğer hani bu çocuklar da istiyorlarsa bu evliliğin seyrinde ciddi bir problem olduğunun göstergesidir. Yani anne artık bu adamdan boşan diye bir çocuk ayaküstü bir kızgınlıkla değil de güçlü bir düşünce olarak söylüyorsa, o evin hali gerçekten de çocuklar için de kötü bir şeydir, haldir. Onlar bir nevi böyle güçlü bir sensör gibi olup biteni gösteriyorlar olabilir. Artı haberdar etmek de gerekir. Onlar da, çünkü onları da etkileyecek bir şey. İki kişi arasında oluyor ama çocuklar bundan çok direkt etkileniyor. Onları da dikkate almak gerekiyor.
En azından evet. Konuşmak, haberdar etmek derken değil mi hocam? Konuşmak tabii. Çok önemli. Tabii. Yani anlatmak, sürecin ne olacağı, nasıl olacağı, anne ayrı, baba ayrı, belki beraber konuşmaları çok önemli çocuk. Yani belirsizlik çok çok olmamalı tabii. Galiba çocuğun zihninde.
Bir de eğer diyelim ki bazen şöyle versiyonlar oluyor. Yani bir evde gerçekten felaket bir kadın veya felaket bir erkek oluyor. O evi cehenneme çeviriyor. Bu tür durumlarda çocuklar çok destekliyor. Bazen de aslında iki anne de baba da çocuğa karşı oldukça iyi. İkisi de çocukları konusunda hassaslar ama kendi aralarında bir türlü anlaşamıyorlar. Çocuklar genellikle böyle ortamlarda boşanmayı istemiyorlar veya hani onların da lehine değil aslında. Böyle durumlarda da çocukla şu konuşmanın çok iyi yapılması lazım boşanma sürecinde. Boşanmak demek sizin anne baba olarak sizden uzaklaşmak demek değil. İkimiz de anne baba olmaya devam edeceğiz. Hani sizinle düzenli olarak görüşeceğiz. Çünkü çocuk iki anne baba, iki şeye de, anneye de babaya da bağlıysa.
Evet.
Orada herhangi birinin hayatından kalıcı gideceği fikrine kapılmamalı. Evet. Oradaki temel mesele o.
Ve aramızdaki diyelim şeyleri, bu hani biraz da çekişmeli olduysa bu iş, kavgalı, bu husumet diyeceğim artık, bu husumeti çocukta, husumetli çocuklar kullanılmamalı.
Tabii, değil mi? Tabii.
Yani çok şey tabii, bunlar ekstrem örnekler ama hocam hani icra yoluyla alınan çocuklar, hatta gündem olmuştu. Tabii çok çirkin görüntüler bir taraftan. Hatta işte sana çocuğu göstermeyeceğim, görürsün işte düşman edeceğim.
Feyzullah gibi. Galiba çok da nadir bir durum değil.
Değil galiba, değil mi? Ben biraz küçülttüm mü?
Evet. Boşanmak, böyle temiz boşanmak çok nadir görülen bir durum.
Silah olarak çok sık kullanılıyor tabii. Değil mi hocam çocuklar?
Çok güçlü psikolojiler geliyor. Makul insanlar bile o çekişme ortamında, bir de çekişmeli boşanmalarda hakimi ikna etmek ve kendi tarafında yapabilmek için bütün çamaşırları, hani kirli çamaşırları, evet, veya üzerine katarak şey oluşturuyor. Diyelim ki boşanma sürecinde eşinize yönelik duygunuz 10 üzerinden 4, 5, 6 negatifse boşanma sürecinde 9'a çıkıyor.
Biraz da galiba şey oluyor, gaza getiriliyorlar, biraz abartılması yönünde akıl veriliyor.
Tabii. Sert. Kavga artık ondan sonrası. Yani insani bir süreç olmuyor. O yüzden hukuk, boşanma süreçlerinde arabuluculuk şeyi çok kıymetli bir şey.
Evet.
Yani arabuluculuk birçok alanda işlemeye başladı.
Evet.
İşe de yarıyor gibi görünüyor.
Evet.
Özellikle boşanma alanında arabuluculuk yapmak, bunun yaygınlaşması önemli bir şey.
Evet. Acaba değil mi hocam, istatistiklere nasıl yansıyacak bu ileride? Bunu bir araştırma şeyi olabilir. Peki hocam. Bir de bu dış gözlemci değerlendirmesi meselesi var. 6. maddeydi. Bu dış gözlemciyi nasıl tarif edersiniz? Burayı biraz açsak.
Şimdi bir insan bir şeyi kendisi içeriden yapıyorsa, içeriden bakmakla bir şeye dıştan olup bitene bakmak arasında her zaman fark olur. Çünkü siz işin duygusallığına, incinmişliklerine, alışkanlıklarınıza göre düşünür bakarsınız. Dışarıdan biri tehlikeyi de daha fazla görebilir veya yanlışı da daha fazla görebilir. Burada bir denge lazım yalnız. Hani yol üzerinde ev yapanın mimarı mı çok olur, evet, derler. Akıl verenin çok olur, evet, derler. Bu işi böyle dışarıda ve insanların birçoğu da akıl verirken veya dışarıdan gözlem yaparken çok da bilgece davranmayabilirler. Benim kanaatim burada ortalaması 3. 3 kişiyle ve kime sorulacağı konusunda da düşünülmüş olması lazım.
Evet.
Yani karşıdaki kişinin sizi tanıma derecesini, ikisini tanıma derecesini. Hı-hı. Tek biraz hani daha bilge biri olmasını, daha yerli yerinde düşünen biri olması gibi kimin seçileceği konusunda bir dikkat gerekli. Aşırı ama yine de daha sonra başkalarının dediği şey dış gözlemcide bence hani anne baba fikrini dış gözlemci olarak kabul etmiyorum ben.
Evet.
Yani dış gözlemci biraz böyle birinci derecenin dışında. Anne babadan zaten hani fikir alıyorsun. Ben dışarıdan aile dostu bu dış gözlemciyi biraz öyle kullanıyorum. Çünkü anne babalar sürecin bir doğal parçası oluyorlar. Onlarla kesinlikle konuşulması gerekiyor. Onlardan kesinlikle destek alınması gerekiyor. Çünkü her zaman böyle şeylerde eğer bir problemimiz yoksa en temel şey aileniz oluyor. Ama benim dış gözlemciden kanaatim biraz aile dışı birileri. Dostlar, evet. Arkadaşlar. İki tarafı özellikle tanıyanlar.
Evet.
Daha objektif kalabilenler. Seçimi önemli ama yine de kişi dış gözlemcilere göre karar vermemesi lazım. Sınırlı tutması lazım. Onlarla derinlikli konuşma zamanı ayarlaması lazım. Ayaküstü de sormaması lazım.
Evet.
Yani bir iki saatlik böyle bir beraber yemek yerken veya çay kahve içerken derinlemesine bir fikir alıp verme olmalı.
Evet. Diğer bir maddemiz hocam, evlilik danışmanlığı alınması. Mesela boşanma sürecinde de değil mi?
Evet.
Böyle bir şey var ise.
Bence boşanma sürecinde bir evlilik danışmanlığı almak da süreci sağlıklı kullanan unsurlardan bir tanesi. Böyle hemen evlilikteki her sorunda bir evlilik danışmanına gitmek iyi fikir değil. Eskiden derlerdi ya herkesin bir psikoloğu olması lazım. Son derece yanlış bir düşünce. Yani psikoloğa gitmenin zamanları var. Gerekir gitmemenin zamanı var. Burada da evlilik danışmanlığı da öyle her şeyde hemen gidilmesi gereken bir şey değil. Ama gerektiği zamanda da gidilmekten kaçınılması gereken bir şey. Bir boşanma sürecine gidiyorsanız orada tabii daha ideali aslında evlilikte problemleriniz var ise var olduğunda gitmek.
Evet.
Ama oraları açtık bir şekilde boşanma sürecinin içindeyiz. O süreçte de bir evlilik danışmanına gitmekte fayda var. Evlilik danışmanının sıradan bir dostun tavsiyesinden avantajlı boyutları var. Nedir o? Bir kere eğitim almış oluyor. Evlilik, boşanma dediğimiz şeyin bilgisine, kitap bilgi, insanların ürettiği bilgiye sahip olmuş biri oluyor. Bir takım psikolojik unsurları daha hızlı görüyor. Çünkü eğitimi buna bağlı. Yani
evet.
bir diyelim ki akciğerinizi inceleyen bir göğüs doktoru gibi.
Evet.
Göğüs doktorunun kendi akciğerine problem olmayacak diye bir şey yok. Olabilir. Hani o yüzden bunlar yüce veya acayip bilge kişiler
bilge, anlamına. Çok zeki.
Zeki o anlamda değil. Evet. Yani bir evlilik danışanından danışmanlık alacak biri evlilik danışanından çok daha parlak bir kariyere sahip olabilir.
Evet.
Mesele o değil.
Evet.
Mesele bu kişinin bu alandaki bilgiye sahip olmak. Yani diyelim ki bir aracınızı bir makine ustasına götürdüğünüzde sizin ondan az zeki olduğunuz anlamına gelmez. O kişi
gibi.
Onu yapa yapa bir o alanın birikimine sahip. Evlilik terapileri aslında yeterince bir birikime sahip oluyorlar. Mesela diyelim ki kadın veya erkek için gerçekten riskli durumları tespit edebiliyorlar. Tehlikeyi daha iyi görebiliyorlar. Çünkü bazen bir evlilikte diyelim ki şiddete gidebilecek bir tehlike var. Sıradan insanlar hep evliliği korumak için sabret diyor. Ama diyelim ki bir evlilik terapisti oradaki şiddet atmosferini görebilir. Veya diyelim ki bir rahatsızlıktan dolayı bütün bu süreçler yaşanıyor, onu görebilir. Veya onun aralarındaki bir psikolojik pattern vardır, bunu görüyordur, bunu durdurabilir. Veya aralarında bir kopmuş iletişim sürecini başlatarak, birbirleriyle konuşma sürecini başlatarak sürecin kararın daha sağlıklı alınmasını sağlayabilir.
Evet.
Bu anlamda ben bir evlilik danışmanının da gerekli olduğu kanaatindeyim.
Evet hocam. Peki bu ayrı yaşama denemesi. 8. madde.
Evet.
Bu dönemde sık sık çıkıyor. Yani ufak tefek kavgalarda ya da ufak tefek demeyelim ama her krizde böyle bir acaba bir ayrımı yaşasak, şöyle bir denesek falan, belki ilişkiye iyi gelir. Bunun bir bu boyutu var. Bir de gerçekten hani uygulanabileceği bir yer var galiba, değil mi hocam?
Evet. Tam da dediğin gibi Feyzullah. Bu böyle daha evlilikte ufak bir sorun yaşamışlar. Hemen bir ayrımı yaşasak falan diye. Biraz da böyle sık verilen bir tavsiyedir. Ben oldukça kötü bir tavsiye olduğu kanaatindeyim. Yani ayrılık genellikle negatif şeyi besler. Ve iz bırakır evlilikte. Risk faktörüdür. O yüzden mesela evlilik değerlendirmesinde birbirlerinden ne kadar uzaklaşmışlar diye bakarım ben.
Evet.
Var mı bir böyle bir öykü? Evden ayrılıp gitme öyküleri var mı? Bence normal kavgalarda evden ayrılıp gitme, bir can tehlikesi özel bir şey yok ise doğru bir karar değil. Ama artık mahkemedesiniz. Yani mahkemeye gidiyorsunuz. Başka hiçbir şey kalmadı. Bu arada bir ayrı deneme yapılması, yaşam denemesi, sanki boşanmışsınız gibi yapılmasının faydalı olacağını düşünüyorum. Çünkü kişi en azından bunu bir denemiş oluyor. Bakıyorlar nasıl oluyor. Yani mahkemeden resmen boşanacakları durumda oluşan durum neymiş?
Evet, bir simülasyon demiştik değil mi
hocam? Simülasyon. Bir simülasyon gibi. Bu aşamada sağlıklı olabilir böyle bir şey.
Evet. Son olarak son kararın kişi tarafından alınması demiştiniz hocam.
Evet, boşanmak nihayetinde bir kişinin kararıdır. Yani bir aile üyesinin başka tarafı adına alınabileceği, zorlayabileceği bir şey değildir. Hani boşattırılacak biri değildir. Erişkin bir kişi kendi boşanma kararı. Nasıl diyelim ki Sırat Köprüsü'nü tek başımıza geçeceksek, hayatta bazı şeyleri tek başımıza yapacağız. Yani Sırat Köprüsü'nü annemiz bizim yanımızda destek olarak geçmiyor, babamız yanımızda olmuyor. İnsan teki yaşamın sorumluluğunu almak zorundadır. Nihayetinde bütün dışarıdan, aileden görüş alınır, dışarıdan görüş alınır, psikologdan görüş alınır. Ama nihayetinde yeryüzünde insan teki kendi hayatının sorumluluğunu alıp kendi kararını vermek zorundadır. Bu başkalarının kendisi adına karar vermesine müsaade etmemek lazım. Kararı nihayetinde kendi başına almak lazım. Bazı insanlar hani hadi bana söyleyin de yapayım, evet, doğrusunu söyleyin de yapayım, evet, gibi bir çaresiz hale gelebiliyorlar. Yani babasına, annesine, arkadaşına, doktora, psikoloğa hadi bana söyleyin de yapayım ben türünden bir havaya giriyorlar. Bu doğru bir şey değil. Veya tersinden de aslında kişinin kararı kalma yönünde ama bir nevi annesi, babası, çevresi zorla boşatıyor. Hı hı. Kararın bireyselleşmesi, kişi tarafından alınması gerekir.
Evet hocam. Peki. Bu 9 unsuru konuştuk. Bütün maddeleri ayrıntılarıyla işlemeye çalıştık. Umarım inşallah bir zihinlerde şöyle bir kabaca bir rehber oluşturmuştur diyelim. Bu konuya emek veriyorsunuz hocam. Yazılarınızda da bir seri yazı yazmıştınız. İnşallah faydalı olur dinleyenlerimize de. En azından boşanma fikri kafasında yoğun olarak dönüp dolaşan kişilerde diyelim. Böylece programın da sonuna gelmiş olduk. Kıymetli dinleyenler, Mutlu Evlilik Atölyesi'nin bu akşam da sonuna geldik. Önümüzdeki programlarda yeniden buluşmak, görüşmek dileğiyle efendim. Hayırlı akşamlar.